Çok keyifsiz gördüm sizi.
Öyleyim tabii ki. Kızgınım da aynı zamanda.
Neden?
Ya buradan kalkıp atlayacağım, hızlı trene gideceğim Kayseri'ye, yemin ediyorum ya.
Ne oldu Kayseri'de ya?
Ya abi, benim üyesi olduğum müsiat toplantı yapmış. Kastamonu'dan pastırma getirmişler. Kayserililer ikram yapmamış. Dağıtırım oraları. Kastamonu pastırmasına laf söyletmem. Bu konuda zaten dava edildim.
Nasıl bu konuda? Pastırma konusunda mı?
Evet. Yemin ediyorum.
Müsiat mı?
Yok değil. Bu çok eski. Ha. Habertürk'te. Anlatayım mı?
Anlatayım. Tabii lütfen lütfen.
Sabah programı yapıyorum. Zaten 10 yıl sabah programı yaparak psikopat oldum. Konya'da bir köpek olmuş. Ben de birden kızdım. Hani benim 50 gram pastırmam, Konya'dan başkasına bastırmam diye şarkı söylemeye başladım ekranda. Aa, bir hafta sonra polis geldi. Genç Konya Aslanları Derneği beni şikayet etmiş. Şimdi bu bugünden sonra bir daha hem Kastamonu hem Kayseri'den bekliyorum.
Şimdi Atiye, bu keyfi başlangıçtan sonra Esas gündeme geçecek.
Tamam.
Ama öncesinde videomuzu beğenmeyeni ve katıl butonuna basmanı rica ederim. Özgür ve bağımsız medya için.
Vallahi eğer yapmazsanız bütün kedilerimi sokağa atacağım ve ömür boyu vicdan azabı yapacaksınız.
Ne alakası var şimdi kediye katıl butonun?
Vicdan yapıyorlar denirdi buna bizim mahallede, koca Mustafa Paşa. Pazartesi ve cuma günleri mesele ekonomi değil.
Ben de pazartesi cuma buradayım.
Ya siz göbeği açık geziyorsunuz yayın alışverişi.
Amen.
Önce patronlar kulübünden başlayalım.
Evet.
Siz seversiniz patronlar kulübünü.
Çok yakın ilişkilerim vardır.
Son bir hafta içerisinde patronların açıklamaları arttı. Mesela Murat Ülker konuştu.
Evet.
Abdullah Kiyar konuştu. Adnan Polat konuştu.
Evet.
Abdullah Kiyar ve Adnan Polat biraz da işte ekonomi politikalarının sonuçlarını eleştiren konuşmalar yaptı. Murat Ülker'in de daha değişik bir şeydi. Yurt dışına para götürme getirme. Okudunuz mu onu?
Okudum, evet.
Rahmi Koçlu bir diyaloğunu anlatıyor. İstiyorsanız önce ekonomi politikalarından başlayalım. Özellikle tekstil sektörünün en büyük oyuncularından bir tanesi ve oldukça net bir şikayette bulunuyor ve 6 ay sonrasında kimse giyecek bir şey bulamaz diyor. Ne diyorsunuz? Siz bu tekstilciye çok şey yapmazsınız ama.
Ya Nobel ödüllerinin bu sene niye dağıtıldığından bahsedelim. Ekonomide büyümeyi garanti etmenin yolu teknolojik inovasyon. Aslında iş insanlarının darboğazda olduğu kesin. Ben hiçbir zaman bunu inkar etmedim. Herkes zorda. Ama bunu illaki kur ve faiz politikalarıyla değiştirmek ve bu yüzden ekonomi yönetimine yüklenmenin faydası olmadığını düşünüyorum. Üretim nedir? İnsan gücü, sermaye, fiziksel veya para olarak ve tel ve bakiye dediğimiz ve total girdi verimliliği olarak adlandırdığımız ekonominin kendi dinamizmden kaynaklanan büyüme oranı. Asıl budur. Yani dünyada ekonomiyi büyüten budur. Bunu yapabiliyorlar mı sorularını kendilerine sormaları lazım. Yani inovasyon yapabiliyorlar mı? Bir şirket eğer kur yüzünden zarar ediyorsa maliyetlerini kısabilir mi? İş gücünün yerine bir miktar makine koyabilir mi? Veya makineye yaptırdığı işleri daha kaliteli, kalifiye işçilere yaptırabilir mi? Yani şirketler önce kendi işlerindeki sorunları ve verimsizliği çözmek zorundalar. Ayrıyeten finansal işlemlerinin de en az operasyonel işlemler kadar önemli olduğunu anlayıp CFO yani Chief Financial Officer yani bu ilişkileri yönetecek, hedge edecek ya da paradan para kazanacak insanları işe almaları lazım. Yani beceremeyen kapatsın abi. Alsın parasını faize yatırsın. O faize başkaları kredi alır. Daha başka işlere gider. Belki artık Türkiye ortalama kişisel gelir nedeniyle tekstil üretemeyecek kadar bir pahalı ülke haline gelmiştir. Bunda da üzülecek bir şey yok. Çünkü tekstil üretmek aslında işçiyi fakirliğe mahkum ediyor. Tekstilden ne para kazanacağını da işçiye vereceksin. Başka bir sektöre geç abicim.
Ama ekonomi politikalarındaki çok ciddi zikzakka soğumu değil mi bu işte? Yani biz 2019'dan itibaren rekabetçi kuru, işte ihracatımızı büyüteceğiz, ihracata da büyüme yapacağız dedik. Döviz kurlarını değersizleştirdik. Sonra bambaşka bir şeye geçtik.
Mehmet Şimşek ve Gaye Hanım, daha sonra da Fatih Bey görev başına geldiklerinden bu yana ciddi bir zikzak yok. Tabii bir parasal sıkılaştırma, bir parasal gevşeme zikzak olarak görülebilir ama değil. Aslında para politikası böyle olmalı. Hedeften şaştığında yön değiştirirsiniz. Mehmet Şimşek dün açıklanan verilerde ortaya çıktı. Bir şey daha becermiş. Hazine faiz dışı fazla üretiyor. Ve bütçe açığı 3. çeyrekte 2. çeyreğe nazaran milli gelirin %0.5 kadar daraldı. Hemen hemen hiçbir vergi reformu yapma manevra alanı kendisine verilmemiş olmasına rağmen bütçe açığını az da olsa daraltması önemli. Özellikle gelir vergisi %90 falan artmış. Bunun bir kısmı mevduat stopajının yükseltilmesinden. O detayı göremiyorum, o kırılımı, ama bence önemli bir kısmı da insanların Mehmet Şimşek'in vergi denetimlerinden ürkerek vergi ödemeye başlamasından kaynaklanıyor. Bunların yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. En başta da ben söylüyorum. Sorunlar doğru, çözümler çok yanlış. Bu makroekonomik politikalarla çözülecek bir sorun değil.
Hangi politika çözülecek bir sorun?
Şirketlerin ilk önce şu kararı vermesi lazım. Bir, kendi iç yapımı düzelterek maliyetlerimi düşürebilir miyim? Çünkü fiyatları dünya belirliyor, biz belirlemiyoruz. İkincisi, eğer düşüremiyorsam benim bu işi yapmam mantıklı mı? Bu arada Mısır'da işçilik ucuz diye oraya kaçanların da hepsinin birkaç yıl içinde geri döneceğini düşünüyorum. Sebebi de şu, Mısır'ı az çok tanırım. 3 defa da gittim 1990'larda. Öyle bir bürokrasi, öyle bir hantallık ve öyle bir yolsuzluk rejimi var ki öpüp başınıza koyarsınız Türkiye'yi. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ekonomi ekolünde sırf işçilik maliyetleri yüzünden şirketlerin ülke değiştirdiği pek görülmemiştir. Ya siyasi riskten kaçınmak istiyordur ya da yanlış bir karar almıştır. Çünkü kaliteli üretim çok önemlidir.
Atilla Bey, istiyorsanız küçük bir parantez açalım.
Okay.
Sermaye piyasalarının yenilikçi oyuncusu One Portfolio'ya dönelim. Biliyorsunuz eski Fonera, yabancı birisi değil. Evet. Yatırımcının farklı beklentilerine çok kolay, pratik çözümler buluyor kendileri.
Evet, bireysel yatırımcıların en büyük sorunlarından biri yatırım tavsiyesi. Burada küçük yatırım alanlarla büyük yatırım alanları arasında çok büyük farklar var. One Portföy'ün uygulamaları bu farkı ortadan kaldırıyor. En ufak miktarı olan bir yatırımcının bile çok geniş bir fon sepetinden tercih yapmasına izin verdiği gibi tek uygulamadan destek veriyor. Çok önemli bir hizmet. Yani fon endüstrisi başka türlü gelişmez.
One Portfolio tek ve güvenilir adres olarak yatırımcılara büyük bir imkan sağlıyor. Herkesi açıklama kısmındaki linke tıklamaya davet ederim. Atilla Bey, tekstilciye laf ediyorsunuz da. Yok işte işini yapamayan kapatsın, işte parasını banka yatırsın, başkası çeksin falan diye. 2025 yılında 289 tane tekstil firması Concordato ilan etmiş.
Evet.
316 bin kişi de işinden olmuş. Yani şimdi Türkiye'nin istihdam piyasası içerisinde çok önemli bir rolü var tekstil. Ve yıllardır tamam tekstil düşük verimlilik kabul ediyorum hepsini ama yani tekstil Türkiye ekonomisi için en önemli birkaç sektörden bir tanesi. Yani mesela Türkiye bunu tekstil sektörünün içine düştüğü bu durumu planladı mı mesela? Çıkış senaryosu var mı? Nasıl dönüşüm sağlanacak? Buna hiç var mı yoksa?
Bunu devlete sor. Bak devlet.
Kime sorayım?
Erdoğan'a sor. Çok basit. Neden? Çünkü Erdoğan yani AKP yönetimi 5 yıllık plan yapıyor değil mi?
Evet.
Eskiden devlet planlama teşkilatı vardı. Bu plan içinde muhakkak düşük kar marjlı ve çok daha ucuz ülkelerle rekabet edemeyecek alanlarda yeni iş alanları yaratılması ve istihdam kaybının da yeniden eğitilerek başka alanlarda nakledilmesinin yer alması gerekiyor. Hükümet bunları göremiyor mu? Sen Bangladeş'te kardeşim. Bangladeş var rakibimiz ya. Sen Bangladeş'le başa çıkabilir misin işçilik maliyetlerinde? Karşında bir Avrupa var. Bir numaralı pazarın. 3 yıldır neredeyse hiç büyümüyor. Çin, merkantilizm diyoruz biz buna. Çin, yeni teknolojide işte DeepSeek falan hep anlatıyoruz. Tamam anlıyoruz ama bu şekilde yeni teknolojiye geçen bir ekonominin artık eski teknoloji şirketlerini kapatması gerekir. Adamlar hala ipek ihraç ediyor. Adamlar hala demir çelik ihraç ediyor. O yüzden de Çin adam olamıyor. Bizde de ben yine Nobel Ekonomi Ödülleri'ne geliyorum. Aslında rahmetli Schumpeter'e verilmesi lazımdı ama öldükten sonra vermiyorlar. Keynes de alamadı. Schumpeter'in işte bu yaratıcı yıkım dediği şey. Yani bu seneki Nobel ödülünü kazanan iki kişi de söylüyor. Onlar matematik olarak modellemesini yapmışlar. Eski şirketler batmazsa veyahut da artık kar edemeyen şirketler batmazsa toplumun kıt kaynakları feda edilir bu şirketleri beslemek için. Japonya'yı 30 yıl deflasyona götüren nedenlerden biri budur. Konut balonu çöktü. Bankalar asla batık kredilerini itiraf etmediler ve devlet bunu destekledi. Zaman içinde nasıl olsa çözeriz diye. Çözemedi abi. 30 sene çözemedi. Bizde de bireysel olarak her işini kaybeden insan ve her konkordatoya giden iş insanı için gerçekten üzülüyorum. Ama maalesef yani burada da evrim kanunları geçerli Darwin'in. Güçlü olan, hızlı olan, maliyetlerini düşürmeyi beceren ayakta kalır. Gerekleri kalanların ayakta kalmasının ekonomik bir yararı yoktur zaten Türkiye için. Ya şöyle düşün, senin de çocuğun var. Kayıtlı bir tane değil mi?
Kayıtlı
ya bir büyüyünce tekstil işçi isim olmasını istersin? Yoksa yapay zeka ile çalışan, ayda 10 bin dolar kazanan bir insan mı olmasını istersin? Tekstil işçi ha?
Ütopik bir ürün satıyorsunuz ama gerçek gel bunun arkası yok.
Hayır, kesinlikle bir alakası var. Yani biz tekstil üreten bir ülke olmak istemiyoruz belki artık. Biz marka
peki,
üreten bir ülke olmak istiyoruz.
45 yaşlarında tekstil firmasında 20 senelik çalışan bir insan ne yapacak?
Şimdi hayatının sonuna gelenlere yani 40 yaşına kadar falan insanları yeniden eğitebilirsin benzer işlerde. Ondan sonrası için zor. Burada özellikle devletin girip sosyal yardımlarla desteklemesi gerekiyor. Yani hiç istihdam kaybetmeyen, herhangi bir iş rekabet gücü kaybetmeyen ekonomi modeli palavra. Amerika'da dünyanın en büyük ekonomisi ve belki de en güçlü ekonomilerinden biri. Sanayide çalışan sendikalaşmış işçilerin oranı neredeyse 10 puan düştü son 20 yılda. Hiç kimse de ağzını açıp bağırmadı. Artık araba bile üretmiyor neredeyse Amerika. O markaların yarısı Amerika'da üretilen yabancı markalar. Bu ekonominin doğal gelişimidir. İnsanlar buna katlanacaklar abi ya da çaresini bulacaklar. Ne kadar yani insafsız bir yaklaşımım var. Katı Şumpeteryan.
Peki şimdi buradan şeye geçmek istiyorum. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karan Amerika'da ve orada da sunum yaptı. Sunumda da diyor ki iç talep sanadığı kadar kötüdü. Sıkı duruşumuzu devam ettireceğiz. Dezenflasyon süreci devam edecek diyor. Ve özellikle işte e-fatura hem de kredi kartı harcama yönlendirmesiyle insanların artmasıyla esasında perakendedeki talebin bu yüzden de biraz yüksek gözüktüğünü söylüyor ve talebin yavaşladığını. Yani tamam. En azından söylenen kadar hızlı olmadığını söylüyor. Bir katılır mısınız? İki gittiğimiz diyor. İyi değil diyen çok insan var ama ekonomi yönetimine gittiğin yoldan çok da şikayetçi değil gibi.
Ben ortada bir yerdeyim. Bir kere söylediği doğru. Bu işte kredi kartı bakiyeleri, kredi kartı borçları şu kadar arttı falan. Aslında bunlara biz finansal derinleşme diyoruz. Yani insanların nakit yerine para benzeri kredi kartlarıyla işlem yapmaları, e-ticaret, e-fatura bütün bunların hepsi faturaya dahil. Ve devlet yani rakamsal açıdan da kontrolü kolay. Ama bu bütün gerçeği açıklamaya yetmiyor. İç talep kesinlikle onların yani Fatih Karahan'ın düşündüğü kadar gevşemiyor. Bunu birçok indikatörden görebiliyoruz. Ülkede nereden geldiği belli olmayan bir nakit akımı var. Bunu da şuradan anlarız. Kredi hacimleriyle milli gelir ya da büyüme arasında çok yakın bir korelasyon vardı bir çeyrek arayla. Bu kırıldı. Bence bunun kırılmasının en önemli nedenlerinden biri bir yandan finansal derinleşme olurken. Türkiye'de kara para çok fazla abi. Bugün T24'te yazan bir hanımefendi var ismini unuttum. Yeni nesil çete ve mafyalaşmadan evet. bahsediyor. Yani Türkiye'nin her yerini sarmış. Şimdi paralel ekonomiyi biliyorsun. Zaten TÜİK'in milli gelir hesaplamaları paralel ekonomiye de bir miktar atfeder ve bunu ekler üstüne. Bu konuda da çok tartışma çıkmıştır. Ama hiç finansal sisteme girmeyen parayı bulamazsın. Merkez Bankası kendi sektörel enflasyon beklenti anketlerine baksın abi. Yani onun istediği hızla düşmüyor. Ağır çekimle geliyor. Hiçbir ekonomist bana şu anda en son Eylül itibariyle açıklandı. Eylül'deki hane halkı enflasyon beklentisiyle %16 hedefi arasında bir yıl fark kaldı, bir yıl ara kaldığını söyleyemez. Yıllarca sürer bu hızla gidersek. Bu yüzden Merkez Bankası'nın para politikasının yeteri kadar sıkı olmadığını iddia ediyorum. Eğer bu para politikasını sıkıştırmak şirketlere zarar veriyorsa o zaman bütçenin yüklenip, bu yükü yüklenip en az milli gelirin %1'i 1,5 kadar faiz dışı fazla öğretmek lazım. O da bütçe üzerindeki makaleler çoğaldı. Bunu da çok takdir ediyorum. Bu tartışmanın artık kur faizden bütçe evet. dengesine dönmesi lazım. Orada da hükümet bir eliyle alıyor, bir eliyle veriyor abi. 500 bin konut. Sabah hemen Cemina'ya sor. Tanır mısın Cemina'yı?
Evet. Var. Teyzemin kızı.
Teyzemin kızı. Hoş bir taha, hoş bir hanım. Allah bahtını açık.
Tanıştınız önce, sevindim. Tanıştınız.
Şu şeyi çeksene üstünde. Yani resmen ürün yerleştirme. Vallahi rezil oluyorum ya. Burada hakikaten yüzümün kızardığını da çek.
Gizli reklam alıyorum. Sizden habersiz.
bunu ayrıyeten. Ne diyordum? Bak lafımı unutturdum mu?
Cemina'ya diyordunuz.
Ha, Cemina'ya sordum. 500 bin konut inşa edip kiralayacaklar ya. Maliyeti 800 milyar lira abi. Kaba maliyeti. Kaba inşaat maliyeti. Şimdi bu yani TOKİ'nin öyle bir kaynağı yok.
Ama iyi değil mi? Yapısın sosyal konutta, kiralar düşsün, insanlar rahatlasın.
Ya kardeşim, ekonomide attığın her adım kazananlar ve kaybedenleri getir. Bu 500 bin konutun yapılması ve devletin geliri yetmeyenlere bunu maliyetinin altına kiralaması hiçbir itirazım yok. Ama bunun kaynağını bulmak lazım. İşte orada tıkanıyoruz. Hazinenin iç borçlanma oranı zaten %150'ye çıkmış. Bu parayı nereden bulacaksın? İkincisi bu yatırımı yaparsan konut fiyatları acayip bir şekilde düşebilir. Oradaki zararları nasıl tenzih edeceksin? Üçüncüsü Türkiye'nin senede yeni konut imalatı 350 bin civarında. Yani sen bunu neredeyse ikiye katlıyorsun ve bunun enflasyonist olmamasını bekliyorsun. Bu hayal şeyi. Yoksa kesinlikle destekliyorum.
Yurt dışına kaçan bir rektörümüz var, eski rektörümüz. Müsabam. Yurt dışına çıkarken yakalandı değil mi? Yani kaçarken yakalandı. Sonra içeri girdi. Sonra servis bırakıldı. Sonra tekrar yurt dışına kaçtı.
Bile bile lades. Çünkü çok şey biliyordu AKP'nin iç işleri hakkında. konuşması istenmediği için aslında gönderildi gayet nazik bir şekilde. Bu Fatih Altaylı Üstadından, Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan hapishane şartları nasıl kuşturtulmadığını, insanlık dışı muamele yaptığını ama AKP'li eski milletvekilinin eşi olduğunda Yunanistan'a kaçıyorsun abi.
Fatih Altaylı'nın kaçma şüphesi var, Ünsal Bey'in yok.
Bu arada kaçma şüphesi yok diye tutuksuz yargılanan çete operasyonunda hangisi olduğunu hatırlamıyorum.
Çok var.
Red Kitler mi? Tenten çetesi yok mu?
Yok. Ama sempatik biliyorsunuz. Tenten'den olmaz.
Evet. Red Kit de sempatikti. Neyse.
Tenten'ciyim ben. Evet.
Onlar da serbest bırakılmışlar. Yani onlar da Gürcistan'a gidecekler. O kadar bazı şeyler o kadar açık bir şekilde yapılıyor ki. Ya biz bu kadar da aptal yerine koymayın. Bu siyasal aidatı ne olursa olsun herkesi rahatsız ediyor diye söylemek zorunda hissediyorsun kendini. Yani.
Dünyanın en kötü ve en iyi emeklilik sistemine açıklandı. Evet. Siz emeklilik sistemini zaten hep bir uyarı yapıyorsunuz. Burası, bu iş batıra gidiyor, büyük bir sorun olacak diye. Ama geleceği değil, bugünü konuştuğumuzda da Türkiye'nin emeklilik sistemi bayağı kötü arasında. D notuya sonlarda. Hatta para analizde demişsiniz ki Türkiye'de ö, Singapur'da emekli o.
Evet. Singapur Hollanda'yı da geçti. Emeklilerine refah, müreffeh bir hayat yaratma konusunda.
Biz ne yaratıyoruz?
Biz açlık ve hakikaten insanların artık fiziksel ve mental güçten düştüğü dönemlerde sefaletini yaratıyoruz. Ve bu daha da kötüye gidecek. Bu seneki bütçe planlarında ev kadınlarına emeklilik, sağlık sigortasını ödeyemeyenlerin yine primleri ödenecek. Bağkur'da EYT yapılacak. Dediğim gibi bunların hiçbirine karşı değilim. Yapılan haksızlıklar düzenlensin. Evet, bütün ev kadınları emekli edilsin. Ama sonuçta olacakları biliyoruz. Ödeyemeyecekler. Ve siz başka şekilde kaynak yaratmak zorundasınız. O kaynağı da inatla yaratmıyorsunuz. Yani tek yapacağınız bir gelir vergisi reformu. Türkiye'de bordrolu çalışanlar hariç serbest çalışan sanırım 9 milyon vergi mükellefi var. Bunun 20 milyona çıkartılması lazım.
Atilla Bey, bizim sorunumuz vergi toplayamamak falan mı? Yoksa değer yaratamamak mı?
İkisi birden. İkisinin de temel nedeni siyasi. Türkiye'de hakikaten Allah onlardan razı olsun. Bu özel sektörün dinamizmi olmasaydı biz çoktan batmıştık. Yani Tunus'a, Cezayir'e dönmüştük. Ve bütün gençler yollarda oturup sigara kahve içiyordu. Yani bu kadarını bile becerebilmez, akıl almaz bir direncimizden kaynaklanıyor. Siyasi nedenlerden dolayı. Artık kimse kıymetli bir şey üretip ihraç ederse paranın cebinde kalmayacağını biliyor. Bir sabah telefon açılacak ve denecek ki senin şirketine %50 ortak şu beyefendi ya da hanımefendidir. E kaç para? Para mara yok, bedava vereceksin. İşin şeyi bu. İkincisi, biz Ar-Ge'ye para yatırmıyoruz. Milli gelir oranı çok düşük. Hükümet de desteklemiyor. Üçüncüsü de gençlerimizi eğitemiyoruz. Yani eğitmek istemiyoruz. İşte yine bugün bütün gazetelerde manşet. Milli Eğitim Bakanlığı cuma namazı kılmak isteyen öğrencilere kolaylık sağlanması için genelge göndermiş. Ya kardeşim, dini bütün ol veya olma. Okulun önceliği bu mudur ya? Yapay zeka ile ilgili bir genelge gönderse çok daha memnun olurdum. Bütün bunları yapmadığımız için ama en temel bence o düzelmeden hiçbir şey düzelmez. Daran Acemoğlu'nun dediği gibi bir toplumda serbest piyasa ekonomisinin başarılı olabilmesi için onun önemli unsurları, dişlileri olan kurumların sömürücü değil değer yaratıcısı olması lazım. Bizde bütün kurumlar sömürücü.
Bundan her daha iyi özetlenemez.
Evet. Abi bu sabah sigara 100 lira ya. Neden? Başka bir yerden vergi alamıyorsun çünkü. Ha sigara içmek iyi bir şey mi? Hayır.
Çok kötü bir şey.
Peki fiyatı çok yükseltsen de sigara içmeyecek mi insanlar? Can Holding'e sorun.
Müthiş bağırdınız ha. Önce şişe cam.
Aa, ne oldu?
Eski genel müdürü yurt dışına çıkış yasağı kondu.
Yani bir demek ki bir şekilde hakkında bir soruşturma var.
Evet. Yani Ünsal bana konmadığına göre ona...
Ankara'da nasıl başlamıştı Mansur Yavaş soruşturması? Nereden başlamıştı?
Kültür AŞ.
Bir paralellik ben...
19 Mart. İmamoğlu operasyonu.
Hayır.
Neye ne oldu?
Şişe camla Mansur Yavaş arasında. Bak en alttan başlıyorsun. Tak tak tak tak tak. Yeni itiraflar çıkıyor. Çünkü adamı hapse atmışsın. Beni hapse atsan kaç gün dayanırım?
Yani. Ödemeyin ya. Şimdi
ya vallahi
net, çok net birkaç soru soracağım bir saniye net. Şimdi birkaç konuyu karıştırdınız. İzleyeceğimizin aklı karışmasın. Birincisi...
İzleyeceğimiz senden bir kat daha zeki ben.
İtiraz etmiyorum buna da. Birincisi Cinan Holding'e yapılan soruşturma operasyonun İş Bankası ve Şişe Cam'a gideceği söyleniyordu. Gitme ihtimali olduğu söyleniyordu. Senaryoydu. Dün de Şişe Cam'ın eski genel müdürü hakkında yurt dışına çıkış yasağı kondu. O yüzden bu senaryo biraz da satın alanı oldu.
Çok korkutucu bir haber bu. Bence ekonomik açıdan en büyük risk bu. Piyasalar açısından da. Yani o şirketlere sıçrarsa sırada kim var sorusu sorulmaya başlanır. Ve cevap verilemediği için de birçok günahsız şirket hakkında manipülasyon başlar.
Bir de Mansur Yavaş'a geçelim istiyorsanız.
Evet.
Ahmet Hakan da onunla ilgili bir yazı yazdı. Mansur Yavaş işi ciddileşiyor gibi.
Hedef tahtasında, tam 12'de. Hani aksiyon filmlerinde birini teslim almak için önce ateş atmak yerine lazer ışığıyla tutarlar ya.
Onun gibi.
Evet, bu Türkiye Gazetesi'ni de okudum bugün. Yine Cem Küçük, ki en sevdiğim hakikaten.
İkinci.
Ya Ahmet Hakan çok bana entelektüel geliyor. Ben yetişemiyorum o şeye yani.
Neye? Frekansa, o seviyeye.
Evet.
Peki Atiye Bey, işte bir şey soracağım. Şimdi biz yine konuşuyoruz.
Ya bir dakika, konuşalım. Pardon, konuyu bitirmedik.
Gibi olduk, kusura bakmayın.
Dün yazdı herhalde köşe yazısını. Ben hep internetten okuduğum için bazen bir gün sonradan görebiliyorum. Üç tane şey söylemiş. Bir, Ali Babacan Deva Partisi'ni kapatıp AKP'ye katılacaklar. Bilemem, Ali Bey'e sormak lazım. Ama bence imkansız bir senaryo değil. İkincisi, Ekrem İmamoğlu bu barış ödülünü kazanan Venezuelili kadın hakkındaki paylaşımını silecek. Üçüncüsü de en önemlisi, Mansur Yavaş hakkında çok ilginç, yani tam kelimeleri bulamıyorum. Çok ilginç havadisler duyacaksınız. Ben bunu Mansur Yavaş'ın gözaltına alınıp görevden alınması olarak yorumlamadım. Ben bunu Mansur Yavaş'a bir teklif götürüleceği olarak veyahut belki de götürüldüğü olarak yorumladım. O da şu, CHP'den istifa et ve bağımsız aday olduğunu açıkla.
Aday olduğunu açıkla.
Evet.
Üçüncü aday istiyorlar yani, anladın değil mi?
Tabii, bölmek istiyorlar muhalefet oyunu. Ki yani Erdoğan en son Gündemar anketinde Özgür Özer'in de arkasına düştü. Ve yani Ekrem İmamoğlu eğer olmazsa herkes Mansur Yavaş'a oy verecek. O CHP'den çıkıp bağımsız aday olduğunda oylar bölünür.
Tabii.
Bir kısmı CHP'de, bir tabii kısmı, yani bunun matematiğini kafamda doğru hesaplıyorsam Erdoğan'a en azından ikinci tura çıkıp ondan sonra iyice para musluklarını açmak ve kazanmak kalır.
Tabii daha çok erken ama bir de bu senaryoda Erdoğan'la ikinci aday arasında ki puan farkı da olur yani. Psikolojik üstünlüğü de.
Tabii yani bu merkez sol İstanbul ve Ankara'yı nasıl kaybettiğini hatırlamalı.
Gerçi yayının içinde bahsettiniz ama Nobel Ekonomi Ödülü'nden bahsedelim. Tamam. Biz gerçi dün Murat Üçer'le konuştuk bunu. Çok güzel anlattı ama size sorayım. Hatta kendisine söyledim yayında. Anlattı işte, hem geçen seneyi anlattı. Dalın Hocamoğlu ve arkadaşların, hem de bu sene anlattı. İşte söylediğiniz gibi kurumlar ve kültürün etkisini falan söyledi. Ben dedim ki biz başka bir dünyada yaşıyoruz. Bundan hiçbir bizde yok.
Evet, aslında mesele de o. Yani en azından bu Nobel ödülünü alan kişilerin kalkınma konusunda neler yazdıklarını okumakta fayda var. Bu kanalda da en azından benimle yaptığın sohbetlerde ekonomiyle ilgili bahislerin çoğu konjonktürel dediğim döngüseldir. Yani işte bütçe açığı şudur budur. Bunlar ekonomiyi rotasında tutar ama asıl sorun kalkınmadır. Ve Daron Acemoğlu da konuya gelmiştir. Why nations fail? Niye bazıları başarılı, bazıları başarısız oluyor? O kurumların yapısına yoğunlaştı. Bu arkadaşlar da teknoloji ve inovasyona, Daron Acemoğlu da yazıyor bu konuda.
Tabii,
onu inkar etmeyelim. Evet. İnovasyona yöneldiler. Serbest piyasanın başarılı olması için yeni bir şey icat edenlerin bir süre tekel olması gerekiyor. Tekel karları yaratması gerekiyor. Aksi halde kimse bu işe soyunmaz. Eğer bir icattan elde edineceğin kar herhangi bir sektörün ortalamasına eşitse o icata para yatırmaya değmez, üstünde çalışmaya değmez. Sana bir süre telif hakları, mülkiyet hakları, patentler var. Ya da eliyle gösteri kadar. Alnına bastır bari ya. Yapma Allah'ını.
Ne yapalım çocuğum?
Burada ciddi. Tekstil işçisi. Yani bir şekilde devlet ya sübvanse ederek ya da gerekli koşulları sağlayarak insanların keşif yapmaya, inovasyon yapmaya teşvik etmesi gerekiyor. Ve bunlardan elde edilecek karları da onlara bırakması gerekiyor. İki arkadaş bunu matematiksel olarak modellemişler. Gerçekten kalkınmanın matematiği, yani temel bilimi bayağı zordur. Bu konuda bir Hintli abimiz vardı, ismini hatırlayamıyorum. Daron Acemoğlu, kurumsal ekonomistler genelde matematikten uzak dururlar. Söylediklerini mantık yoluyla ispatlarlar. Bu arkadaşlar matematiksel bir model yaratmış. Bu ileriye yönelik projeksiyonlar yapmakta büyük fayda gösterir. Mesela ekonomiyi hakikaten takip edenler birçok kurumun 2050 yılının en büyük ekonomisi, 2070 yılının en büyük ekonomisi diye sıralamalar yaptığını görür. Şimdi bunlara matematik bir temel geldi eğer kullanılmıyorsa birlikte. Ama Türkiye açısından çok ciddi bir soruna işaret ediyor. Bak, biz inovasyonu teşvik etmiyoruz. Mesela Türkiye'de tabu olan konular var. Yarı zamanlı çalışma, asgari ücretin bölgesel olarak veyahut da sektörel bazda değişik olması. Aslında bunlar şart inovasyon için. Özellikle şu anda inovasyon yapay zeka, sosyal medya tarafına kaydığı için bu kişilerin eski sektörlerde çalışanlar gibi bir ofiste toplanıp asgari ücret ya da buna benzer bir ücreti alıp işverene vergi yükü yüklenmesi, doktor sağlık hizmetleri yükü yüklenmesi inovasyonu engelliyor. Bu kadar basit. Bu seneki bütçede bunlar yeniden masaya yatırılacakmış. Eminim işçi sendikaları çok karşı çıkacaklar. Ben kesinlikle katılıyorum buna. Yani
suistimal ihtimalini arttırmıyor mu iş hakkında?
Şimdi keskin bir büftek bıçağıyla insan öldürülebilir. Kolaylıkla hem de yani. Ama o yüzden büftek bıçaklarını yasaklamıyoruz. Büftek bıçağı artık satılmıyor. Çünkü kimse büftek yiyemiyor. Ama bir şey potansiyel olarak istismar edilecek ya da bazı kişilere zarar verecek diye o şeyi yasaklamak demokrasinin temel kurallarına aykırıdır. Mesela çok basit başka bir örnek vereyim sana. Devlet niye benim yetişkinlerin izlediği filmleri izlememi engelliyor? Sana ne ya? Ben evimde oturup yetişkinlerin izlediği filmleri izliyorum. Kimseye bir zararım yok.
Yetişkin derken?
Bu diyeyim illaki. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi sen beni hapisten uzak tutmaya mı çalışıyorsun?
Konu bu ay nasıl geldi bana anlamadım.
Ya niye yasaklanıyor? Ahlakı bozar diye. Tamam mı? Evet. Böyle bir konsept yok. Bazılarında bozabilir. Bir şey muhtemelen zarar verecek. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey var. Sigarayla uğraş abi, tamam. Alkolle uğraş, tamam. Fiyat yoluyla değil, başka yollarla. Ama adam ister seyreder, ne bileyim istiyorsa oturup uzay filmi seyreder. Hiçbir şekilde cürüm olmayan ve topluma zarar vermeyen bir şey bu. Sen kimsin ki benim ahlaki standartlarımı belirliyorsun?
Tabii mesela mafya dizileri serbest.
Mafya, tabii istediğin kadar öldür.
Çocuklar da izliyor.
Game'ler öyle.
Game'ler de öyle.
Yani kaç mesela işte o neydi o ya? Auto Theft mi ne var? Çok meşhur galiba. Ben hiç oynamadığım için o neslin dışındayım. Dakikada adam sayısı kadar puan mı alın, ne alıyorsun?
Ama mesela bunları yasaklayanlar kadın ve çocuk cinayetlerinde hiç bu kadar duyarlı değil.
Evet, tutarsızlık da var.
Soru önergeyi reddediliyor. Hiçbir araştırma yapılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor yani.
Artık her gün yani inan okumaya cesaret edemiyorum. Kalbim dayanmıyor. Bir gazeteci, bir kadın,
evet, en son
bir üniversite öğrencisi hem de vahşice çocuk katledilmiş.
Gideceğimiz çok yol var. Mahfi Bey demişken geçen gün bir tweet paylaştı. Bununla bitiriyoruz programı, merak etmeyin. Şimdi Nisan 2024, Türkiye'nin büyümesi 2.3, Arjantin'in büyümesi -1.7. Bugüne geldiğimizde en son açıklanan veride Türkiye 4.8, Arjantin 6.3. Enflasyon Nisan 2024, Türkiye'nin %70, Arjantin %292. Bugüne geldiğimizde Türkiye'nin %33, Arjantin %31. Merkez Bankası'nın politika faizi Nisan 2024'te eğri, %50. Arjantin %60. Bugün Türkiye'nin %40,5, Arjantin %29. Bir sene içerisinde makro ana çok büyük makro göstergeye kıyasladığımızda Arjantin bayağı bir yol gittiğini, bizim de bir arpa boyu yol belki gittiğimizi görüyoruz.
Doğrudur. Bir tabii ne kadar kötü durumdaysa iyileşmen o kadar kolay oluyor. Sen yerlerde sürünüyorsun, bir iğne yapıyorlar, ayağa kalkıyorsun. İkincisi Mavi Üstad'a hakikaten saygım sonsuzdur. Nedense onu kaçırmışım. Kur politikasından bahsetmiyor. Arjantin işte sonuçta Amerika gitti kurtardı. Türkiye'nin ilk 2000'li yılında galiba ya da 1998 yılında imzaladığı IMF programında yaptığı hatayı yapıyor. Kuru sabit tutuyor. Kuru sabit tutunca tabii enflasyon hızla geriliyor. Biz sabit tutmuyoruz. Biz crawling peg yani bir miktar değer kaybetmesine müsaade ediyoruz. Eğer onlar da öyle bir sistemi benimseselerdi çok daha çabuk düşürürlerdi enflasyonu. Bir de Milley'in bazı fikirleri aptalcaydı ama işte klasik restorasyon, ekonomik restorasyon programlarında dile getirilen yapısal reformlara da bir miktar şey yaptı. Ve bence daha da başarılı olabilirdi ama tabii halk çileye katlanamadı. Yakında seçimler var bir iki ay içinde. Parlamentoda çoğunluğu kaybederse yasa geçiremeyeceği korkusu içinde Pezo'ya ciddi bir baskı geldi.
Bizde zaten bu siyasi sonuçlar olmasın diye çok sert politika uygulamıyoruz değil mi?
Evet ama yani şey zaten. Evet. Ama bu yöntemin, bu tedavi yöntemin işe yaramadığını yalnız Türkiye'de değil, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde gördük. Yani bu işler Almanların Blitzkrieg, şok savaş yöntemiyle yapılır.
Çok tehlikeli.
Millet ya ne oldu bana demeye kalmadan yasaları geçirirsin. Ondan sonra zararı görüp bu restorasyon programından temin ettiğin kaynaklarla sosyal yaraları gidermeye gidersin. Ve şu da yalandır. IMF hiçbir ülkeden kredi verirken emekli maaşlarını, ücretleri düşürün diye bir şey istemedi. Bu yalandır. Sadece kaynak bulun dedi. Ne kadar harcarsanız harcayın.
Kaynak bulun.
Kaynak bulun.
Çok teşekkür ediyoruz Atilla Bey. Haftaya çok önemli bir hafta. Hem Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak hem de CHP'nin Kurultay davası var.
Eğer ısıtılmış bir salon bulunursa.
Büyük değil mi bir de?
Büyükmüş. Evet, büyük ve ısıtılmış olacak. Galatasaray Stadyumu'nu mu kastediyorlar?
Yakın o zaman gideriz. Pazartesi günü bunları konuşacağız. Hafta sonu keyfinize bakın diyelim herkese.
İzleyicilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu dileyelim. Pazartesi ve Cuma günleri. Mesele ekonomi değil.
Ben de Pazartesi Cuma buradayım.
Hadi. Açık geziyorsun
beyin alışveriş. Ah man.